Değerli dinleyiciler, sırada Avustralya gündemi var. Bu haftaki Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. Merhaba Levent Bey.
Merhabalar.
Bugün, bu yılın son Avustralya gündemi size nasip oldu. Bu son Avustralya gündeminde yine Avustralya'daki güncel konuların yanı sıra 2016'nın en önemli olaylarını da konuşacağız sizinle. Bunu diğer dinleyiciler de bizimle paylaşabilirler isterlerse. İlk önce Avustralya konularına bakalım. Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan bir anket seçmenlerin siyasilere pek güvenmediğini gösteriyor. Sadece %23 siyasilere güvendiğini belirtmiş. Amerika ve İngiltere'de de benzer sonuçlar çıkıyor ortaya. Siz bunu neye bağlarsınız?
Siyasilerin seçmenden giderek daha kopuk hale gelmesine. Bu sadece Avustralya'da değil, dediğiniz gibi pek çok ülkede yaşanan bir konu ve özellikle seçimler öncesi kamuoyu yoklamalarının son birkaç seçimdir bütün dünyada böylesine çuvallamasının başka açıklaması olamaz. Yani siyasi sistem, political establishment ülkelerde insanları belli yöne yönlendirmek için kamuoyu yoklamalarını da ona göre ayarlıyor. İşte politikacılar bildik söylemleri sürdürüyorlar. Halkın ne talep ettiğine, yakınmasına, ne olduğuna bakmadan sonuçta özellikle bu sene yapılan seçimlerde bu politik sistemin kucağında patladı bu konu.
Evet. Bir de şöyle bir şey var. Büyük önde gelen partiler arasında artık hiçbir fark kalmadığını söylemiş seçmenler. Bunda bir gerçeklik payı var mı?
Evet, bunu biz de devamlı konuşuyoruz. Avustralya'da iki ana partinin, yani sadece iki parti olarak düzenlenmiş sistemdeki önde gelen iki ana yapının birbirinden bir farkının olmadığını zaten hep konuşuyoruz. Ki bu iki partinin ayrıldığı konularda artık birbirine yaklaştı ama başka ayrımların ortaya çıktığını da hep konuşuyoruz. Zaten bunun ilk belirtilerini yavaş yavaş işte Cory Bernardi'nin, George Christensen'ın Liberal Parti'den ayrılma sinyalleri vermesiyle zaten bunun ucu göründü. Yani Liberal Parti içinde o küreselleşme yandaşları ve karşıtları şeklinde olması gereken ayrım yavaş yavaş sanıyorum 2017'de yerine oturacak. Ki bu Trump'ta, Brexit'te gibi olaylarda bunu hızlandırıyor, gelir oluyor.
Yine bu anketin önemli bölümlerinden birisi şunu gösteriyor. Özellikle gençler, 30'lu yaşlardaki kişiler ve az gelirli kişiler sisteme güven duymuyor. Niye az gelirli kişiler sisteme güven duymuyor?
Çünkü onca vaade rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen yıl artıyor. İnsanların bir numaralı yakınması bu. Çok büyük bir toplum kesimi çok kısa bir sürede işini kaybetti. Kendi statüsünü, toplumdaki konumunu elinden kayıp gitti her şeyi. Ve bu görece yoksullaşma veya somut yoksullaşma pek çok kişi için politik anlamda ifade bulmadı. Yani bu yakınmayı ilettiler seçmenler, politikacılar. Ve politikacılar hala anlamadıkları çok ortada. Yani Brexit'ten, Trump'tan beri, ondan beri bütün yorumlara bakıyoruz. Hala politik sistem bunu anlamamakta, asıl sorunun orada olduğunu anlamamakta direniyor. İşte aşırı sağ gruplar, aşırı bağnaz kesimler political correctness'i yanlış anladılar. Onlar çok dar görüştü. Öyle laflarla işi top çevirmeye devam ediyorlar. Toplumların, toplum kesimlerin çok ciddi bir gelir dağılımı adaletsizliği sorunu var. Avustralya'da da, işte Avrupa'da da, Amerika'da da. Politikacılar bunu dinlemedikleri sürece her türlü sürprize açık seçimler.
Evet. Bir diğer ankete geçeceğiz ama buna geçmeden önce bir dinleyicinin gönderdiği SMS'i paylaşmak istiyorum. 2016 yılında en önemli olay 2 Temmuz genel seçimlerinden Turnbull'un başarısız olarak çıkması ve Hanson'ın geri gelmesidir demiş. Sanırım bu da zaten 2016'nın en önemli olaylarından biri,
evet,
olsa
çok
gerek.
Çok doğru bir saptama. Çok doğru bir saptama.
Bir diğer dinleyici şöyle diyor ki, bu konuya da biraz sonra değineceğiz. Boğulan kişilerin profilini araştırın. Hepsi iyi yüzücülerdir. Aşırı güvenleri vardır. Özellikle okyanuslar bazı zamanlar bazı kesimleri nehirlerden daha kuvvetli akışı vardır. ve bu da tehlikelidir diyor Ali de. Özellikle akşam zamanlarında girmek denize tehlikelidir demiş. Ne kadar iyi yüzerseniz yüzün, okyanus şartları çok değişkendir demiş. Evet, bir diğer ankete geçeceğim ben burada. Avustralya'da yapılan bu diğer ankette ilginç bir sonuca varıldı. Buna göre eyaletlerin çoğunda Turnbull hükümetine verilen destek düşerken İşçi Partisi'ne verilen destek artmış. Ancak İşçi Partisi'ne daha fazla destek veren bu insanlar liderlik konusunda Bill Shorten'a destek vermiyor. Bu insanlar başbakan olarak Turnbull'u tercih ediyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Bunu nasıl açıklarsınız?
İşçi Partisi Bill Shorten'ı lider yaptığı günden beri topluma iyi satamadı. Yani toplumun beklediği ağır lider, işte liberallerden farklı bir ton söyleyen, toplumun taleplerine cevap veren lider imajını işte sadece kameralar karşısında gülümseyerek güzel fotoğraf fırsatları yaratarak öyle şeylerle olmuyor. O fırsatla pek çok fırsatı Bill Shorten ard arda kaçırdı. Onun için toplumda inandırıcılığı konusunda ciddi kuşkular var. Bu dediğiniz sonuç sanıyorum oradan. Yani ciddi toplum kesimleri, liberallerin de bu gelir dağılımı adaletsizliğine, toplumdaki bir sürü dengesizliğe çözüm bulamadığından dolayı acaba Labour'a mı yönelsek gibi, zaten sadece iki seçenek elinde olduğu için bir ona bir bana yalpalama gibi bir durumu zaten söz konusu, ama Labour'ın da ne şimdiki lideri ne de onun yerine aday olacak arkada adı geçen 3-5 tane önde gelen politikacısının öyle ciddi bir boşluğu dolduracağı konusunda ciddi şüpheler var.
Evet. Avustralya'nın yakın komşusu olan Endonezya'da ilginç bir gelişme var. Jakarta'nın Hristiyan valisi Basuku Purnama Müslümanlığa hakaret etmekle suçlandı. Mahkemeye de çıktı. Vali bir ay önce veya iki ay kadar önce yaptığı konuşmada Kur'an'dan bir ayeti örnek göstermiş. Bu ayet Müslümanların Müslüman olmayan kişileri seçmesinin doğru olmadığını belirtiyormuş. Valide bazı Müslüman din adamlarının bu ayeti kötüye kullandığını söylemiş. Şimdi onu Müslümanlığa hakaretten yargılıyorlar. Dün de bir başka gelişme var. Bu kez aşırı Müslüman olarak bilinen Habib Rızak adındaki kişinin Hristiyanlığa hakaret ettiği öne sürülüyor. Ne oluyor Endonezya'da sizce?
Ne olduğu konusu gerçekten çok önemli. Benim çok ciddi bir şekilde vurgulamak istediğim, Endonezya'yı niye böyle teker kırıldıktan sonra duyuyoruz? Kapı komşumuz, en yakın komşumuz, ama Avustralya'nın devleti bir yana bırakıyorum. Devlet olsun, EZİ olsun, güvenlik çevreleri Endonezya ile ilgileniyorlar. Dışişleri ne olup bittiğini ilgileniyorlar. Ama kamuoyunda, toplum kesimlerinde, Avustralya'nın aydınlarında, edebiyat çevrelerinde, medyasında, yazar çizelerinde Endonezya'ya karşı çok ciddi bir umursamazlık var. Asya deyince Endonezya'da yokmuş gibi, o sanki şeffafmış gibi Asya deyince Çin, Japonya'yı, Malezya'yı görüyoruz. Endonezya'ya karşı tamam, işte Doğu Timor'un işte bağımsızlığı ilan ettiği dönemlerden kalma bir takım çelişkiler var, ama bence asıl böyle koloni döneminden kalma bir küçümseme, kendine eş görmeme ve kendine böyle bir hani denk bulmama gibi bir tavırdan dolayı Endonezya'da günübirlik ne olduğunu öğrenmiyoruz ısrarla. Hani Melbourne, Sydney gibi önemli şehirlerimiz kuzey sahillerinde olsa, hani Endonezya karşı.
Peki burada bir eski diyelim, öğrensek ne olacak? Niye öğrenelim?
Bir Endonezya dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip. Dünyanın geldiği politik ortamı biliyoruz. Yani Endonezya karşısında bir bilginiz olmazsa, mesela şu an olan bu davalar, işte Müslümanlar, Hristiyanlar birbirlerine ciddi bir şekilde bir potansiyel, bir saldırı potansiyeli neredeyse oluşmuş. Buraya nasıl geldiğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. Ya bunlar mahkeme haberleri, ama daha önce buraya nasıl gelir? Toplum kesimler arasında nasıl bir garez var? Bir maddi çelişkimiz söz konusu. Bazı kesimler kayrıldı mı? İşte bu işte sadece başkentte mi oluyor, bütün ülkede mi böyle? Yani o Endonezya bildiğiniz gibi Müslüman çoğunluğu olan ama bir mozaik şeklinde bir ülke. Ve çok da zengin mozaiği olan, çok fazla dili, kültürü içinde barındıran bir ülke ve onlarla ilgilenmenin Avustralya'ya katacağı çok fazla şey var. Avustralya aydınlarına, Avustralya kültürel yaşantısına, genç kuşaklara katacağı çok şey olmasına rağmen biz Endonezya'yı hesaba katmamak, umursamamak şeklinde bir tavır ısrarla sürdürüyoruz. tekerlek kırıldıktan sonra çok geç olacak. Yani orada aşırı akımlar buraya sirayet etmeye başlayınca, oradaki bir takım aşırı terör grupları diyelim, maazallah burada bir şeyler yapmaya kalkıp oralara geldiğinde ya bu nereden çıktı diyeceğiz. Bu çok yanlış bir şey.
Bir dinleyicimiz Levent Bey'e sorar mısınız diye başlamış ve Türkiye ile ilgili bir soru sormuş. Kusura bakmayın, biz Türkiye gündemi değil Avustralya gündemini konuşuyoruz. Avustralya siyaseti veya sosyal yaşamı ile ilgili bir sorunuz varsa iletebilirsiniz. Devam edelim. Endonezya ayrıca sizin de belki daha önce değindiğiniz gibi Avustralya'nın bu dairy products, süt ürünlerini en çok miktarda, hatta et ürünlerini en çok miktarda sattığı, yani çok kuvvetli bir ticareti olduğu ülke. Bundan dolayı da sanırım ilgilenmesi gerekiyor. Öyle değil mi?
Avustralya'nın çok fazla hem tarım ürünlerini hem de eski sanayi ürünlerini satabileceği çok ciddi bir pazar. Tamam, ekonomisi kişi başına düşen geliri öteki Asya ülkelerine göre düşük olabilir. Ama bu karşılıklı ilişki sürecinde bu kalkınma sağlanacaktır. Ve Avustralya'nın bu anlamda Endonezya'da katkısı çok ciddi olacaktır. Ama bu aradaki kopukluğu ben anlayamıyorum. Devletin yapacağı ne olabilir daha fazla, ama aydınların bu umursamazlığı gerçekten Avustralya'ya pahalıya mal olacak gibi geliyor bana.
Avustralya'da son bir hafta içinde 7 kişi boğularak öldü. Bu Avustralya'da çok az görülen bir şey. Yüzücülerin ülkesi olarak bilinir. Çocuklar biliyorsunuz 6 yaşından 5 yaşından itibaren yüzme dersleri alıyorlar. Ama bu nedendir? Niye böyle oluyor sizce? Bu artışı siz nasıl yorumluyorsunuz?
Bu konuda öteki felaket haberlerinde olduğu gibi sistem devamlı istatistikler üzerinde işliyor. Önceki yıllara göre dediğiniz gibi rakam artmış. Bunun tabii demografik yapısı, bu ölen insanların hangi kesimlerden geldiği de çok önemli. Bildiğiniz gibi önceki yıllarda etnik toplumların, İngilizce bilmeyen ya da yeni gelmiş toplumlarda toplum üyeleri içinde bu boğulma vakaları sık rastlanıyordu. Onun için SBS'te sık sık radyoda boğulma ile ilgili son birkaç yıldır reklamlar veriliyor. Kamu spotları veriliyor. Çünkü öyle bir ciddi bir boşluk vardı. Bu seferse yani tek tük etnik toplum üyeleri de var, ama bu sefer özellikle ağırlıklı olarak erkeklerin, genç erkeklerin bu boğulma istatistiklerinde dikkat çektiği söyleniyor. Bunda da sanıyorum uyuşturucu ve alkolün ciddi bir payı olabilir. Özellikle tatil döneminin başlarında insanların rehavete kapıldığı ve tatilde hiçbir şey gözü görmediği durumda Avustralya'nın denizleri ve nehirleri, her türlü su birikintileri bu kadar tehlikeliyken böyle bir aymazlık böyle dramatik sonuçlara yol açıyor. Henüz araştırmalar da bitmedi, devam ediyor. Bunun dökümü önümüzdeki haftalarda daha ayrıntılı olarak medyaya yansıyacak, ama dediğimiz gibi denizlerde çok çok dikkat etmek lazım. Pek çok insan şu an tatilde zaten. Umarım bizi dinlemeyip denizde eğleniyorlardır. Ama gerçekten dikkatli olmak lazım. Avustralya'nın okyanus sahilleri affetmiyor.
Evet, bir dinleyicimiz var telefonda, İrfan Bey. Buyurun lütfen.
İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Jakarta valisi İslam'a hakaret etmemiştir. Yalnız eleştiri yapmıştır. Bu eleştiri hakaret değildir. İslam dini eleştiriyi kabul etmez. İslam'da fikir özgürlüğü diye bir şey yoktur.
Siz bu olayı demek yakından takip ediyorsunuz. Bununla ilgili haberleri okuyor musunuz? Ne söylendi, nasıl söylendi, mahkemede neler yapıldı gibi?
Kulaktan duyma. Çok, ama aşağı yukarı anladım yani. Küfür yok ortada.
Evet.
Ortada küfür yok, hakaret yok. Yalnız eleştiri var. Sizden de öğrendim.
Evet. Peki İrfan Bey, çok sağ olun bu görüşünüzü bizimle paylaştığınız için.
Teşekkürler İrfan Bey.
Ne mutlu Atatürk'ümüz var. Ona layık cumhuriyeti var. Onda yaşıyoruz. Ne mutlu bize.
Evet, peki, iyi günler İrfan Bey. Devam edersek yine bu boğulmaların bir kısmı da dediğiniz gibi yüzme bilmeyen, belki göçmen uyruklu kişiler, ama bir de şöyle bir şey var. O çok sakin görünen kimi göl veya nehirlerin altında girdaplar bulunduğu, özellikle nehirlere girmemek veya girilirse çok dikkat edilmesi söyleniyor, öyle değil mi?
Evet, zaten bu Surf Life Saving, bu sahillerde, okyanus kıyılarında örgütlenen o gençlerin gönüllü can kurtaran hizmetleri bilindiği gibi iç kısımlarda da var. Victoria'da, Mildura'da da var. Yani sadece azgın deniz, okyanus dalgaları değil, nehirlerde de böyle bir tehlike olduğu için o gönüllü can kurtaran hizmetleri nehir ve göl kenarlarında da hizmet veriyor. Belli ki bir tehlike dediğimiz gibi oralarda da var.
Peki gelelim 2016 yılının en önemli olaylarına. Sizce nelerdi bunlar?
Bence Brexit ve Trump. Yani birbirine ardına domino taşları gibi ve buna karşı bunun geleceğini kimsenin öngörmemiş oluşu. Hı hı. Ya bu kadar medya yorumcusu, bu kadar akademisyen görmemiş olamaz. Ya bir kasıt var bu işte ya da bu insanlar bu işi bilmiyorlar. Toplumun nabzını takip etmediler. Yani bu kadar bir öfke vardıysa işte Amerika'da, İngiltere'de, o öfke niye yanlış yorumlandı, niye aksettirilmedi? Bu bence 2016'dan çıkarılacak en önemli ders. Çünkü 2017'de pek çok seçim ve pek çok toplumsal çalkantı bekliyor bir sürü ülkeyi. Bu 2016'yı anlayamadıysak aynı kazalar 2017'de de olacak.
Peki ama ne yapabiliriz ki? Ne yapılabilir ki insanlar bu yöne doğru gidiyorsa?
Yani o insanlarla, tek tek kişilerle, ben o insanları kışkırtan politikacılardan söz etmiyorum ama tek tek insanların ne dediği dinlenmediği ortada. Onların ifadelerini kayda geçirecek, onları dinlendiklerini hissettirecek, onlara çözüm önermese bile biz sizi dinliyoruz duygusunu verecek ne bir toplum kesimi vardı, ne bir siyasi parti, ne medya, o olmadığı için öfkelerini kendilerine kışkırtan kim varsa onların peşine takılıp yok işte göçmenlere, Müslümanlara, ona buna, yani son derece duygusal tepkilerle bu öfkelerini dışa vurdular. Halbuki bu kadar ciddi yerleşik bir siyasi sistemimiz var idiyse buna niye bir tepki geliştirilemedi, niye çözüm üretilemedi? Bu çok büyük soru işareti.
Evet, Avustralya'da da benzer bir rakam oldu. Bir dinleyicinin söylediği gibi 2 Temmuz seçimleri de şaşırtıcı oldu aslında Avustralya'da, öyle değil mi?
Öyle ve bundan sonraki seçimler çok daha şaşırtıcı olacak, çok belli. Bütün işaretler ortada. İşte en yakın önümüzde Batı Avustralya seçimleri var. Ondan sonra başka eyalet seçimleri ve işte yine 2,5 sene sonra federal seçim ve özellikle şehir merkezlerinin dışındaki marjinale yakın seçim bölgelerinde çok ciddi kaymalar olduğu şimdiden söylenmeye başlandı. İşte Paul Inhanson'ın One Nation Partisi geliyoruz, şimdi çok daha güçlü geliyoruz sinyaliyle gülücükler dağıtıyor etrafa. Gerçekten onların çok ciddi güçlenmesi söz konusu olabilir. Onlara alternatif, onlar gibi başka yapılar çıkabilir. Ama toplumun mevcut ana iki partiden hoşnutsuz olduğu ve bir takım farklı seslere kendisini kaptırmak istediği çok ortada. Umarız sağduyu hakimdir ve yani insanlar marjinal görüşlere kaçmadan sistem içinde sorunlarını ifade edebilirler.
Peki bugünkü yorumlar için de size teşekkür ediyorum ve kapatmadan önce bu yılın son yorumunu siz yaptığınız için yıl sonu mesajınızı dinleyicilere iletelim diyorum. Ne dersiniz?
Evet, yani umarız 2017, bunlar tabii bizim konuştuğumuz toplum konuları, Avustralya toplumundaki olan bitenler bize nasıl yansıyor. Tabii bunun yanında hepimizin kendi hayatımız var, kendi bu ülkedeki varlığımız, işte çocuklarımız, ailemiz. Umarız herkes için öncelikle sağlık ve mutlulukla geçsin, herkes sıkıntılarına çözüm üretebilsin ve dostlarıyla, sevdikleriyle güzel bir yıl, güzel bir yıl sonu umarım hepimiz için kısmet olur ve 2017'de de dediğimiz gibi o siyasi endişeler, Avustralya'daki gelir dağılımı, adaletsizliği, işte insanların politik olarak kendisi ifade edemeyişi gibi sorunlar yavaş yavaş çözüme ulaşır ve bu ülke her zamanki sükunetini sürdürür, o dengesini sürdürür.
Aynen öyle. Çok teşekkürler yeniden.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Levent Efe ile yaptığımız Avustralya gündemi söyleşisini dinlediniz.